Ayrım 12, sayfa 78, tanım sorunu. Herhangi bir görüntünün tanımlanması veya ölçülebilmesi için o görüntünün hiç değilse kuramsal düzeyde ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Beyin gücü yahut zeka yahut da bunların yerini alacak herhangi bir sözcükle ne denmek istendiği belli olmadan onu teşhis ve ölçmenin söz konusu olamayacağı ortadadır. Gerek felsefe ve gerekse ruh bilimin kapsamı içinde bu konuda uzun yıllardır harcanan çaba ve önerilerin çokluğu ve çeşitliliğinden belli olmaktadır. Yalnız zekanın ölçümü açısından tanımın yapılması gereği anlaşılınca böyle bir zorunluluğun etkisi altında olmayan bütün felsefi tanımların bir yana bırakılması zorunluluğu kendisini göstermiştir. Çünkü beyin gücünü ancak ortaya koyabildiği ürünü ile ölçebilmenin söz konusu olduğu anlaşılmıştır. Başka bir deyişle, zekayı ancak davranışlara yansıyan yönüyle görebilmek ve ölçebilmek mümkündür. İnsan, karnını doyurmak, terini silmek, yatıp uyumaktan tutun da ihtiyaçlarını gidermek ve sorunlarını çözmek için her gün bin tür davranış ortaya koyar. Eğer beyin gücünü ancak davranışlar yoluyla ölçebileceksek ortaya yeni bir soru çıkar. İnsanın güçlü olduğu ve çok çeşitli davranışlardan hepsi de beyin gücünün bir belirtisi olabilir mi? Yoksa bu çok çeşitli davranışlardan ancak bazıları mı onu yeterli biçimde yansıtabilmektedir? İkinci ihtimal söz konusu ise o zaman tanımın bu davranışları kapsayacak bir nitelikte yapılması gerekir. Ruh bilimciler de bu yolu tutmuştur. Kolombiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi profesörlerinden L. Hollingworth 1926 bu çabaları şöyle özetlemektedir. Beyin gücünü ölçecek ilk aracı geliştiren A. Binet, yeterli yapım gücü ya da zekayı yansıtan davranışların 3 temel özelliği bulunduğunu belirttikten sonra bunları şöyle sıralamaktadır. 1. Verilen yönergeyi kavrama ve onu izleme yeterliği. 2. Davranışları istenen belli sonuçları sağlayabilecek biçimde düzenleyip yöneltebilmek. 3. Davranışlarını eleştirip durumun gereklerine göre değiştirebilmek. Whitmer, zekanın belli başlı özelliğinin yeni durumlara uyumu sağlayabilecek davranışları ortaya koyabilmek diye tanımlamaktadır. Buna karşılık Ebbinghaus ise bunu ilişkisel düşünme gücü olarak nitelemiştir. Spearman ise farklı bir ifadeyle Ebbinghaus'un görüşüne katılmıştır. Bazıları ise zekaya en iyi biçimde yansıtan davranışların parçaları birleştirerek karmaşık bütünleri oluşturma gücü diye belirtmek istemiştir. Gerçekte bu görüşün de Ebbinghaus'un önerdiği ilişkisel düşünme gücü ile benzerliği olduğu ortadadır. Daha başkaları tanımı öğrenme gücü, araç yapma gücü olarak tanımlamıştır. Bu tanımları kısaca gözden geçirdikten sonra Hollingworth şu sonuca varmaktadır. Zeka, canlının gereksindiği şeyleri nasıl başarabileceği ya da nasıl elde edebileceğini öğrenmesidir. Bütün bu tanımların ayrıcalıklarına rağmen benzer olan bir yanı var. O da zekayı öğrenme gücü, düşünme gücü, uyum gücü, yapım gücü gibi genel bir davranış kategorisi içinde belirleme çabalarıdır. Başka bir deyişle sanki her tür öğrenme, uyum veya yapım durumunda aynı düzeyde etkili ve yeterli olduğu önerilen genel bir güçten söz edilmektedir. Halbuki ortada henüz yeterince aydınlanmamış bir sorun bulunmaktadır. Acaba zeka, daha önce de kısaca değinildiği gibi farklı durumlarda aynı derecede etkili olan genel bir güç müdür? Yoksa ancak belirli ve dar sınırlı öğrenme ya da yapım durumlarında işe yarayabilen birçok özel ya da ilişkisiz yeteneklerin toplamı mıdır? Bu noktayı aydınlatabilmek için zeka konusunda ileri sürülen farklı kuramlara kısaca değinmek gerekecektir. 1. Tek etmen kuramı. Aristo'dan başlayarak 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca çeşitli filozof ve ruh bilimci zekayı her tür sorunun çözümünde aynı derecede etkili olan genel bir güç olarak tanımlamıştır. Örneğin Eflatun devletinde zekayı şaşırmamak ve hatırlayabilmektir diye tanımlamak istemiştir. Yukarıda değindiğimiz tanımların çoğu da bu türe girer. Bu durumda anlık gücünü elektrik ya da buhar gücü gibi sıcaklık, ışık, hareket gibi çeşitli oluşların gerisindeki güç gibi bir şey olarak görmek gerekecektir. Bu durumda bireyin çeşitli yapım yeterliliklerinin erişebileceği düzeyler arasında bir eşitlik, günümüzün deyimiyle çok yüksek olumlu bir korelasyonun bulunması gerekirdi. Zeka ölçekleri kavramı ile belirtmek gerekirse kişi belirli yaşlarda boncuk dizmekte, sayıları hatırlamada, sözlü sorunların çözümünde vesaire eşit seviyede başarı göstermesi beklenirdi. Halbuki hem uygulama sonuçları hem de günlük gözlemlerimiz yetenekler bakımından bireyler arasında ne kadar büyük farklar varsa aynı bireyin zekasını oluşturan çeşitli yetenekler arasında da önemli ayrıcalıklar olduğunu ortaya koymuştur. Bu yeteneklerden bazıları arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu belirtilmektedir. Yalnız bu olumlu ilişki yüksek ve mükemmel olmaktan uzaktır. Ayrıca bunlardan bazılarının öteki yeteneklerle herhangi olumlu bir ilişki göstermeyen ve onlardan tamamen bağımsız ve ayrı bir gelişim gösterdiği de görülmüştür. Bu yüzden bugün bilimsel araştırmalarla sağlanan bulgular tek etmen kuramını destekleyecek nitelikte değildir. 2. Çift etmen kuramı. Binet ölçeğinin bireyler ve kümeler için geliştirilen değişik şekilleri yüzyılımızın ilk yarısında geniş uygulama alanları bulmuştur. Okullarda rehberliğin her türü için yapılan geniş uygulamaların yanı başında özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşlarında Amerikan ordusunda ve öteki uluslarda erlerin sınıflandırılması için milyonlarca denek üzerinde testler uygulanmıştır. Bunlardan sağlanan sonuçların çeşitli değerlendirmelere konu olması üzerine Amerikan ruh bilimcilerinden Spearman, çift etmen kuramını ortaya atmıştır. Spearman, testlerin ölçmeye uğraştığı ve zeka gücünü yansıtmaya yeterli olduğuna inanılan çeşitli davranışlar arasında bir korelasyon bulunup bulunmadığını incelemiştir. Zeka düzeyini yansıttığına inanılan çeşitli tepkilerden önemli bir kısmı arasında mükemmel olmamakla beraber olumlu ve yeterli korelasyon olduğu görülmüştür. Başka bir deyişle bu tepkilerin birisinde takvim yaşı düzeyinin üzerine çıkabilen bir deneyin ilişkili olan öteki tepkilerde de o yaş düzeyinin üstüne çıkması beklenebilir. İşte Spearman aralarında yeterli ve olumlu korelasyonlar bulunan bu çeşitli tepkilerin gerisinde tek etmen kuramında sözü edilen genel zeka gücü niteliğinde bir etmenin söz konusu olduğunu ileri sürmüştür. Bunun adına G etmeni demiştir. Testlerin kapsadığı sorular yoluyla uyarılmaya çalışılan bu çeşitli davranış ya da tepkiler arasında öteki tepki ve davranışlarda erişilen başarı düzeyi ile pek zayıf ve düşük ya da olumsuz korelasyon gösterenlerin de var olduğunu izlemiştir. Bunları ise sözel etmenler diye adlandırmıştır. Yani bireylerin bu tür davranışlarda erişebileceği başarı düzeyini G etmeninin söz konusu olduğu tepkilerin davranış düzeyinden tahmin edebilmek mümkün değildir. Onlarda kişi bu düzeyin üstüne de çıkabilir, hayli altında da kalabilir. L. Hollingworth'un belirttiğine göre 1940'larda bu özel etmenlerden hiç değilse ikisi müzik ve resim çizme yeteneklerini tecrit edilebilmiştir. Bazıları buna sayılarla yapılan temel işlemleri de eklemektedir. Bunlara başka adıyla özel yetenekler de diyebiliriz. Birçok tanınmış ruh bilimci Spearman'ın çift etmen kuramını benimsemiştir. Binet ölçeğini ilk kez Amerikan kültürü için adapte ve standardize eden, ayrıca üstün beyin gücü olan çocuklar üzerinde geniş kapsamlı ilk araştırmayı yapan L. Terman da bunlar arasındadır. Rakip kuramların iyice belirdiği 1950'lerde bile Terman bu görüşü şöylece savunmuştur. Parantez içinde Barb 1965. G etmeni ile yeterince yüklü olan iyi bir genel zeka testi, çocukları, genç ve yetişkinleri zeka düzeylerini kestirme açısından yeterli ve güvenilir bir araçtır. G etmeninin dayanığı olarak gösterilen korelasyon düzeylerinin yetersiz olduğunu ileri sürenlerin görünüşüne göre araştırıcılar itibar etmemektedir. Özetlemek gerekirse, bu görüşü tutanlar zekayı çeşitli tepki veya davranışlarda etkili olan bir genel etmenle bundan bağımsız olan çeşitli özel etmen ya da özel yeteneklerin toplamı olarak görmektedir. 3. Temel yetenekler kuramı. Zekanın yapısı konusunda Spearman görüşünü benimseyenler, bireylerin bunları ölçen testlerde sağladığı sonuçları takvim yaşı, zeka yaşı, zeka bölümü gibi tek bir değerle ifade etmekte sakınca görmemiştir. Hatta bu yolun kişinin zeka gelişimi açısından kendi yaş grubunun ortalama çoğunluğuna göre bulunduğu göreli düzeyi en iyi biçimde yansıttığı kanısı yaygındır. Bir çocuğun takvim yaşı 8, anlık yaşı 10 sa, bu çocuk yaş kümesi ortalamasının 2 yıl üstünde demek olur. Ayrıca anlık yaşını takvim yaşına bölerek sağlanan sayıyı 100 ile çarpınca da zeka bölümü denen bir sayı elde edilir. Bu sayı 90-110 arasında olunca birey düzgülü anlık gücüne, başka bir deyişle olağan zekaya sahip sayılmaktadır. Buna karşılık ZB'si 70-90 arasındaysa yaş kümesinin biraz altında ve sınır çizgisi üzerinde sayılmaktadır. 0-70 arası ise geri zekalılığın çeşitli aşamalarını kapsar. Öte yandan ZB 110-130 arası üstün zekayı, ZB 130-200 arası ise deha dahil çok üstün zekanın basamaklarını belirtir. Bu ölçü ve sınırlandırmaları kullanılan araçların güvenilirlik ve geçerlilik durumu ile bağdaştırmak mümkün olmadığını, çünkü bu araçların böyle kesin sınırlara imkan verecek bir yeterliliği olmadığını söyleyenler yüzdelik kavramını ortaya atmıştır. Buna göre ise bireyler anlık güçleri açısından 100-1 arasında dikey olarak sıralanmış bir değer ölçeğine göre belirtilmektedir. Yaş kümesinin en üst yüzdeliği arasında bulunan kişi onların %90'ının üstünde yeteneğe sahip olan kişi sayılmaktadır. Bu ölçeğin 50. yüzdelik noktasında olansa kendi yaş kümesinin %50'sinin üstünde ve öteki %50'sinin altında, yani ortalama noktası üzerinde sayılmaktadır. Öte yandan ölçeğin 25'lik yüzdeliği üzerinde olansa kendi yaştaşlarının %75'inden yetenekçe düşük, %25'ine göre ise onların üstünde ve seviyesinde sayılmaktadır. Anlık gücünü öncelikle bir G etmeni ile bazı S etmenlerinden oluşur görüşünde olanlar için bireyin anlık gelişimini böyle tek bir sayı ile belirtmekte hiçbir sakınca görülmeyebilir. Hatta bir açıdan bu uzun sözü gerektirmeden durumu tek bir sayı ile ortaya koyan bir yol da sayılabilir. Fakat beyin gücünün yapı ve işleyişinin Spearman'ın önerdiğinden farklı olduğunu savunan Thurston ve onu izleyenlere göre bu tamamıyla yanlış bir tutumdur. Böyle bir teknik 5 elma, 8 ceviz, 6 domates vesaire toplayıp tek bir sayı ile belirtmekten farklı bir tutum değildir. Zeka ya da beyin gücü denilen şey birbirinden hayli farklı anlıksal süreçleri kapsamına alan karmaşık bir görüntüdür. Bu görev ya da süreçlere birincil temel yetenekler adı verilmektedir. Thurston bugüne kadar bu birincil temel yeteneklerden 6'sının kesin olarak 3'ünün de muhtemel tespit ve tecrit edildiğine değinmektedir. Yalnız bu birincil temel yeteneklerin tümünün tecrit edilip tanımlandığı anlamına gelmediğini, sürdürülecek araştırmalarla bunların sayısının artmasının mümkün olacağını söylemektedir. Thurston, birincil temel yeteneklerle ilgili araştırmalarını önce geliştirdiği ölçekleri lise üstü öğrencilere uygulayıp sağladığı sonuçları etmen çözümü yöntemi ile değerlendirerek işe başlamıştır. Sonra benzeri araştırmaları lise çağı içinde olanlara, Daha sonra da 8. sınıf ve altında bulunan oldukça kapsamlı örneklemlere uygulayarak geliştirmiştir. Her 3 yaş aşamasında birincil temel yetenekler açısından yapılan çözümlerin büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini ileri sürmektedir. Araştırmalarını anaokulu ve daha altındaki yaşlara kadar indirmeyi sağladığı zaman da kuvvetli bir ihtimalle sonuçlarda önemli bir değişiklik olmayacağını belirtmektedir. Yüksek öğretim yaşındakilere uyguladığı testleri ilkokul yaşları için esas itibariyle pek az değiştirmek zorunda kaldığını söylemektedir. Bu değişikliklerin de öncelikle kelime dağarcığı ve öteki sözlü yetenekleri ölçen testleri o yaş seviyesine uydurmaktan ibaret olduğuna değinmektedir. Bu uygulamaların sonuçlarının ilk değerlendirilişinde şu 7 temel yeteneğin açık olarak belirtildiğine işaret etmektedir. A. Bellek, B. Tümevarım, C. Sözlü anlama, Ç. Söz akıcılığı, D. Sayı, E. Uzamsal, F. Algılama hızı. Bu 7 temel yeteneğin yanı başında 3 tane de bunlar kadar açık ve kesin olarak belirlenemeyenlere de şöylece değinmektedir. A. Bunlardan birincisi sözlü yeteneklerle ilgili başka bir etmendir. B. Kalemle dolambaç sorunları çözmekle ilgilidir. C. Ölçekteki 3 nokta sayma testinde kendini göstermektedir. Sayı ile ilgili yetenek, 2 sözlü yetenekle yüksek bir korelasyon göstermektedir. Söz akıcılığı yeteneği ise sözlü anlama ve tümevarım yeteneği ile yüksek olumlu korelasyonu bulunmaktadır. Bellek yeteneklerinin ise öteki yeteneklerden tamamen bağımsız bir yetenek olduğu görülmüştür. Thurston, Spearman kuramında önerilen G etmeninin söz konusu olabilmesi için bu 7 temel birincil yetenekten bağımsız bir etmen olarak çözümlerde kendini göstermesi gerektiğine değinmektedir. Halbuki böyle birincil bir genel etmen tespit edilememiştir. Ancak temel yeteneklerden bir kısmının biri biriyle yüksek olumlu bir korelasyon göstermesini ikincil düzeyde genel bir etmenin varlığı anlamına alınabileceğini söylemektedir. Lise ve onun altındaki yaş düzeyinde yapılan uygulamalarda da yukarıda söz konusu edilen bu 7 temel yeteneğin altısının bütün yaş basamakları için geçerli olduğu görülmüştür. Okul çağı çocukları için temel yeteneklerden daha birçoğu söz konusu edilebilirse de henüz bunlardan bir kısmı ruh bilimsel bir değerlendirmeye imkan verebilecek durulukta tespit edilip tanımlanamamıştır. Anlık gücünü ölçmek için geliştirilecek araçların kapsaması için gerekliliği ve yeterliği olduğu bulunan 6 temel yetenek de şunlardır. 1. Sözlü kavrama, 2. Söz akıcılığı, 3. Sayı, 4. Uzay, 5. Mekanik bellek, 6. Tümevarım. Çeşitli denemeler sonucunda henüz genel uygulamaya aktarılacak kadar açık ve belirgin olanlarsa şunlardır. A. Algısal etmen, B. Tümden gelim etmeni. Thurston bunların yanı başında daha birçok temel yeteneklerin bulunabileceğini, gelecekteki araştırmaların bunları ortaya çıkarmak yönünde olacağına değinmektedir. Thurston'un bu konudaki önerilerinden önemli olan bir başkası da şudur. Okullarda rehberlik amacı ile ve öteki alanlarda sınıflandırma ve başka amaçlarla yapılacak test uygulamalarında bireyin sağlayacağı sonucun zeka bölümü niteliğinde tek bir değerle belirtilmesinin hiç de doğru olmadığıdır. Bu sonuçların hiç olmazsa 6 ayrı bölümde erişilen bağımsız düzeyleri kapsayan ruhsal bir profil olması gerektiğini belirtmektedir. Bunlardan her birinde deneyin erişebildiği düzeyi bilmeden ona herhangi bir anlamda yol gösterilemeyeceğini belirtmektedir. Anlık yaşı ya da ZB veya yüzdelik kavramları açısından biri birine eşit olan 2 ya da daha fazla deneyin, böyle bir profilde durumlarının biri birinden hayli farklı olduğu görülecektir. Bireyin ZB ile kendi yaştaşlarına göre hangi noktada bulunduğunu bilmek ne kadar önemliyse, temel yetenekleri arasındaki ayrıcalıkları bilmek de rehberlik açısından o nispette önemlidir demektedir.